Ayrım 45, Büyük Hesaplaşma, Jack de Brul, sayfa 420. Bugüt Boğazı'nın 270 kilometre kuzeyi. Deniz bir maden eritme ocağından çıkan cüruf kadar siyah, sert ve insafsızı. Dalgalar geminin bıraktığı dümen suyunu kavis yaptırarak batıya doğru atıyor. Aralarında kıçı ağır gırgır teknesi Suzy's Pride'ın da olduğu karşısına çıkan her şeyi bir kenara savuruyordu. Balık peşinde Pasifik'in bu kadar içlerine girerek limitlerinin bir ayda ötesine geçmiş olan 30 yaşındaki teknenin eski radar sistemi anakaranın allak bullak olmuş kıyı şeridini göremiyordu artık. Umutsuzlukla sığınılan uykunun dışında her şeyin en düşük seviyede olduğu sabahın 1'i ile 5'i arasındaki o kasvet verici saatlerdi. Steve Hanscom aşağı yukarı 7 saattir koca bir Pasifik sardalyesiyle karşılaşarak karınlarını doyurmayı uman bir levrek sürüsünün peşine düşen gemisini yönetiyordu. Şansı yaver gitmemiş, yorgun gemisini bir gölge gibi izlemeye kararlı bir balina sürüsü yüzünden olası iki avı kaçırmışlardı. Başlangıçta katil balinaları oğluna göstermekten çok mutlu olan Hanscom, Suzy's Pride'a olan köpek gibi bağlılıkları yüzünden artık bu maymun iştahlı memelilere küfürler yağdırıyordu. Bir beşincisinin olmayacağını kavramış olan dördüncü göbek balıkçı Hanscom, ekmeğini hala son yüzyılın ikinci yarısından bu yana ailesinin geçimini temin eden denizden çıkarma çabası içindeydi. İpotekli teknesi ve evi aşırı yakıt tüketen arabası yüzünden büyük bir avın kendisi ve ailesi için çok şey ifade ettiğini gayet iyi biliyordu. Puget Boğazı'nın dışında kalan açık denize yapılacak iki, muhtemelen üç seferden hatırı sayılır miktarda para kazanabileceği avlarla dönmezse iflas edecekti. Steve'in 11 yaşındaki oğlu Joshua'yı bir aylığına okuldan alarak teknede çalıştırmaya başlamasının nedeni de buydu. Birlikte geçirecekleri birkaç hafta boyunca çocuğa insanın kendi işinin patronu olmasının anlamını öğretebileceğini ve babasının kendisine aşıladığı gururu kendisinin de oğluna aşılayabileceğini umuyordu. Birkaç ay sonra ama kesinlikle ilkbaharda Steve de kendi zamanını bir başkası uğruna harcayan adamlardan biri olacaktı. Lakin şimdilik kendi adına çalışıyordu ve Tanrı'nın yardımıyla oğlu da bunun ne ifade ettiğini öğrenecekti. Steve'in teknesini kaybetmesi bazı kişileri, özellikle de saçlarına aklar düşmüş, balık avlamayı hiç bilmeyenlerden daha fazla unutmuş olan yaşlı deniz kurdu George Boudet'i zor durumda bırakacaktı. Ama Steve en çok oğlu için kaygılanıyordu. Josh denize ait töresel bilgiler ve denizin cazibesiyle büyümüştü. Kendi işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının nedeni sadece ekonomik olduğu halde bir de Kuzeybatı Pasifik'te çok fazla balık avlandığı gibi acı bir gerçek vardı. Steve yine de kendisine bırakılan mirası oğluna aktaramayacağı için kendisini suçluyordu. Bunu kendi başarısızlığı olarak nitelendiriyordu. Geminin vernik çekilmiş meşe yüzeyi nesillerdir süregelen temas yüzünden tamamen pürüzsüzleşmiş dümeni Steve Hanscom'un nazik dokunuşları altında çaba gerektirmeden hareket ediyordu. Suzy's Pride'ın Seattle'dan ayrılmasından beri dümen köşkünde tek başına olan Hanscom geminin altından tekrar bir sardalya sürüsünün geçtiğini görme umuduyla büyük gırgır ağını geminin düz olan kıçından atacağı zamanı belirtecek derinlik ölçere bakıyordu.
Nöbet değiştirelim.
İç dünyasına nüfuz eden ses Hanscom'u fena ürkütmüş ve dümeni tutan elleri kasılmıştı. Arkasına döndü.
Hayır teşekkürler George, sen biraz uyu. Ben 80 yaşındayım, artık uykuya ihtiyacım yok. Ebedi uykum gelene kadar nasibimi aldım ben.
George Boudet'in gözleri son yaşam belirtisiyle sonsuza kadar sönmeden önce son bir kez maksimum parlaklığıyla yanan bir ampul misali parlıyordu. George Steve ve Steve'in babasına ve çocukluğunda da Steve'in büyük babasına tayfalık yapmıştı. Steve, Josh nasıl diye sordu. Oğlu aşağıdaydı. George sevecenlikle Marconi'nin yardımcısı gibi telsizin başında uyuyakaldı dedi. Onu yatağa gönderip aynı zamanda da telsizi dinlemesini söylemeyecektin. İkinci emrini ikinciden çok daha ciddiye aldı.
Balık avlayamayacağımıza göre bu yolculukta kendisinin de bir işe yaradığını hisseder belki. Seattle'a giden büyük tankerlerin konuşmalarını dinlemek, güvertede oturup sinek avlamaktan iyidir.
George yatsınamaz bir güvenle şafak sökmeden önce balık avlayacağız dedi. Bir güverte aşağıda, Josh Hanscom bir kez daha babasının bu ay okula gitmesine gerek olmadığını söylediğinde duyduğuna benzer bir heyecanın pençesine düşmüş olarak uyanmıştı. Tıpkı Noel sabahında ebeveynlerinin uyanmalarından önceki sessiz saatler gibiydi. Ama bunun arkasında daha güçlü bir duygu yatıyordu. Kendisine yapılacak bir görev verilmişti. Babası ona telsizi dinlemesini söylemişti ve Josh'un niyeti de aynen öyle yapmaktı. Bu görevin herhangi bir geçerli amacı olmaktan çok kendisini meşgul etmeye yönelik olduğunu anlamamıştı. Görev başında uyuyakaldığı için utanan Josh alıcı vericiye konsantre olmadan önce gözlerini ovuşturarak esnedi. Aynı giysilerle geçirdiği üçüncü geceydi bu ve babası gibi o da uyanır uyanmaz koltuk altlarına deodorant sıkmayı adet edinmişti. Soğuk püskürük nazik tenine değdiğinde babasının yüzünde beliren o şaşkın ifadeyi bile taklit ediyordu. Josh kendisini deodorantla yıkadıktan sonra babasının balık bulmasına yardım edebilecek herhangi bir şey duyabilmek amacıyla frekanslar arasında gezindi. Narin parmaklarıyla çiftli dalga boyu düğmelerini çevirerek bir frekanstan diğerine öylesine geçiyordu. Ama geçişleri o kadar yumuşaktı ki hoparlörden gelen parazit aralıklarının duyulabilmesi için birisinin gerçekten dikkatle dinliyor olması lazımdı. Az kalsın kaçırıyordu. VHF'nin alt bandında bütün frekansları içeren ses dalgasında duyulan ince ve tiz ses daha farklı olmasına rağmen yine de arka plandaki parazite benzediği için Josh az kalsın sesi önemsemiyordu. Josh kadranı geriye aldığında sesi yine duymuştu. Birisi kesinlikle bir mesaj gönderiyordu. Lakin sinyal mesajı net olarak anlaşılamayacağı kadar uzaktı. Ses bozuktu ve okuldaki daha büyük çocukların müzik adını verdikleri şeyi andıran bir gürültüydü duyulan. 2182 MHz'de bir sinyal yakalamanın sonuçlarından haberdar olmayan Josh, ses parazitsiz gelene kadar dikkatle dinledi. Mayday, mayday, mayday. Dipnot. Fransızca, Maydez bana yardım edin ifadesinden türemiş uluslararası imdat çağrısı. Burası VLCC Southern Cross bütün gemilerin dikkatine gönderiyor. Çağrı nedeniyle şaşkına dönen Josh kameradan fırlayıp tökezleyerek köprüye çıktı. Baba! Hey baba! Diye bağırdı. Steve Hanscom oğluna lakabıyla hitap ederek orada bekle Jake dedi. Sonar ekranının üzerine eğilmişti. Hemen yanında duran George Budet de yara izleri taşıyan ellerinden biriyle denize bakma gereği duymadan dümeni sabit olarak tutuyordu. George denizlerde onlarca yıl geçirmiş olmasına karşın saygıyla soluk sola şu alçağın boyuna bak dedi. Hayatımda bu kadar büyük bir sürü görmedim. Lanet olsun George, altın bulduk. Steve doğrulup oğluna döndü. Jake, sen gidip adamları kaldır, biraz balık avlayacağız. Makinelerin hızlarını ağ atabilecekleri sürate indiren George Budet dümeni kırarak Susie Spride'ın deniz yüzeyinin hemen altındaki yırtıcı levreğin aralarına dalması nedeniyle deliye dönmüş muazzam balık sürüsünün etrafında geniş bir kavis çizmeye başlamasını sağladı. Kendisi iki tayfayla birlikte sardalya sürüsünün etrafına gırgır ağını atmaya hazırlanırken George'in de köprüdeki görevleri yerine getireceğinden kuşkusu olmayan Steve sonarın başında ayrılıp oğluna döndü. Josh ama baba diye üsteledi. Telsizde bir imdat çağrısı duydum. 2182'deydi.
Steve Hanscom'un oğlunun söylediklerini sindirmesi birkaç saniye sürdü. 2182'de çağrı mı duydun? Emin misin? Altlarındaki sürüden kaynaklanan heyecan aniden sekteye uğramıştı. Söyleyeceği şeylerin doğuracağı sonucu bilmeyen Josh heyecanla evet bir adam mayday ve her şeyi söyledi dedi. Kendisini tamamen müthiş sayıdaki balık sürüsünün yüzeye çıkmasını sağlama görevine kaptırmış olan George, gırgır ağına atmaya hazır olun diye bağırdı.
Oğlunun hevesli bir ifade olan yüzüne bakan ve çocuğun uluslararası tehlikeli durum frekanslarından biri olan 2182 MHz'de bir imdat çağrısı duymadığına inanmak isteyen Steve tereddüt ediyordu. birkaç saniye içinde bir karar vermek zorundaydı. Yoksa büyüklüğünün aşırı boyutlara varmasıyla dağılacak olan sürüyü elinden kaçıracaktı. Steve George Budet'in uyudukları kameranın üzerindeki güvertede ayak seslerini duyarak harekete geçen arkadaşlarının hazır olarak bekledikleri noktaya "Atın!" diye bağırdı. A geminin arka tarafından salt adale gücüyle itildi, metrelerce malzeme, yüzlerce ağ mantarı ve ağırlık kendi ağırlıklarıyla dibe inerek adamların aynalığın üzerinden atmalarına yardımcı oldular. Ağın atılması, düzenli çalışan motorun hafif hırıltısıyla ve suda rahatça daire çizen tekneyle kusursuz bir biçimde zamanlanmıştı. Azami sayıda balık yakalayabilmek için ağ sürünün etrafını çepeçevre saracak şekilde atılmıştı. Normal koşullarda Pasifik'e atılırken pahalı ağının dolaşmamasını sağlamak için Steve'in güvertede ağın atılmasına yardım etmesi gerekirdi. Ancak o oğlunun elini yakalayıp kafası karışmış çocuğu gömme rafında duran alıcı vericinin bulunduğu kameraya sürüklemişti. Bedeni neredeyse titreyerek sıktığı dudaklarının arasından "Göster!" dedi. Korkan Josh değerli motoru olayı açtı ve bakışlarını babasından kaçırarak kadranları boş kamerada beyaz bir ışıkla parlayana kadar setin ısınmasını bekledi. Frekansları tarayarak 2182 MHz'de durdu. Hoparlörden gelen tek ses karlanmaydı. Beyaz gürültü. Oğlunun yanıldığına şükreden Steve tekrar soluk almaya başlamıştı. Bu gece dışarıda hiçbir şey yoktu. Hiç kimse imdat çağrısı göndermiyordu. Denizcilik yasaları tehlikeli bir durum olması halinde insan hayatının korunmasının diğer bütün nedenlerin önüne geçmesini emrederdi. Steve geminin arkasından denize atılmış ağları kesmek ve yardıma koşmak için teknesini azami hıza çıkarmak zorunda kalacaktı. Durum böyle olsaydı ağlarını yenileyecek parayı bulmayı da sonsuza kadar unutması gerekecekti. Ama Josh yanılmıştı. Herhangi bir çağrı yoktu ve Steve'in avlayacağı birkaç balık vardı. Tam telsizi kapatmak üzere elini uzattığında hoparlörler yüksek ve net bir sesle patladı. Ses o kadar yakından geliyordu ki sesin ait olduğu kişi sanki onlarla birlikte kameradaydı. "Mayday, mayday, VLCC Southern Cross'un kaptanı bütün gemilere imdat çağrısı gönderiyor. Mayday, mayday." Hanscom'un kanı dondu. Yine de onun ödünü koparan şey kendi geleceğinin kaybolması değil, mesajın kendisiydi. VLCC'nin bir kıyı teknesi değil de Alaska ve Kaliforniya arasında sefer yapan süper tankerlerden biri olduğunu bilecek kadar anlardı teknelerden. Televizyon karşısında saatlerce Exxon Valdez faciasını izlediğini anımsadı. Eğer bu canavarlardan biri Puget Boğazı yakınlarında zehrini saçar ve göbeğini eritirse, Hanscom da bir daha asla çalışamayacak balıkçılardan biri olup çıkardı. Steve'in verdiği kararı değerlendirmesi sadece bir an sürdü. Zira başkaca bir seçeneği yoktu. Mayday gönderiyorsa tankerle yardımına koşmak gibi bir yükümlülüğü olduğu kadar yardım etmeyi de istiyordu. Bir felaketin önlenmesinde bir nebze faydası olacak ve belki de böylece boğaza giden denizi kurtaracaksa ağlarını kesip yardıma koşma konusunda herhangi bir çekincesi de olmayacaktı. Güçlü bir sesle Josh, Paul'e ağları kesmesini, George'ye de makineleri tam hıza çıkarmasını söyle dedi. Eğer bu nedenden ötürü teknesini kaybedecekse bu kaybın boşa gitmeyeceğinden kesinlikle emindi. Radyonun yön bulucusundaki rakamları kontrol etti ve rotayı hemen hesapladı. George'ye tam 342 dereceye dönmesini ve gerekirse makineleri patlatmasını da söyle. Josh koşarak kameradan çıktı ve heyecanla ancak bir görev adamının otoritesiyle yüksek ve berrak bir sesle bağırdı. Steve el mikrofonunu aldı. "Troll gemisi Suzy's Pride'ın kaptanı sizi dört kuvvetinde duyuyor. Lütfen sinyalinizi güçlendirin, pozisyonunuzu doğrulayın ve acil durumunuzu açıklayın." Lyle Hauser'ın üzerine cinsellikte yaşanan boşalmanın şiddetine denk bir rahatlama çöktü. "Tanrı'ya şükür oradasınız kaptan. Sinyalimin en az bir 10 saat daha duyabileceği kadar kıyıya yakın olduğumu sanıyordum. Gemim mürettebatımın bazılarıyla işbirliği yapan teröristlerce ele geçirildi. Ben bir can kurtaran sandalıyla Bellingham'ın yaklaşık 375 kilometre kuzey-kuzeybatısında sürükleniyorum. Doğru bir pozisyon saptaması yapmam mümkün değil." Steve duyduklarının gemide isyan filminden cümleler olduğu düşüncesine kapıldı. Ele geçirilmiş bir gemi ve bir filikada başıboş sürüklenen bir kaptan mı? 21. yüzyılın başlarındaydık. Böyle şeyler yaşanmıyordu artık, inanması zordu. Bir tür eşek şakası olması mümkün müydü? Ancak Suzy Sprite neredeyse kıyıda konuşlanmış tüm telsizlerin menzillerinin dışındaydı ve yön saptama aygıtı sinyalin açık denizden geldiğini bildiriyordu. Doğru da olabilirdi. Steve tanrım diye düşündü. Süper tankerin kontrolünü ellerine geçirmiş teröristler mi? Hoparlörlerden duyulan ses yetkililere bir mesaj göndermeniz lazım diye devam etti. Ancak hiçbir şart altında gemimin sahiplerinin durumdan haberdar olmamaları gerekiyor. Onların da teröristlerle birlikte hareket ettiklerinden şüpheleniyorum.
Anlamadım, lütfen son söylediklerinizi tekrar edin kaptan. Bu kadar uzaktan kıyıyla telsiz bağlantısı kuramam. Setim o kadar güçlü değil. Birkaç saat içinde bulunduğunuz yere varırım.
Steve teknesinin hızlandığını hissetmişti.
Olumsuz, en kısa zamanda kıyıyla bağlantı kurup sahil güvenliğe haber verin. Southern Cross'un durdurulması lazım. Tanker şu anda Seattle'a yaklaşmış olmalı ve teröristlerin niyetinin gemiyi Puget Boğazı'nda imha etmek olduğunu düşünüyorum.
Steve ani bir hareketle tepe lambalarını yakıp telsizin altındaki dolaptan bir harita çekip iki köşesini iki boş kahve kupası ve Josh'a ders verirken kullandığı seyir başvuru kitabıyla sabitledi. Yanıt vermeden önce haritaya çabucak bir göz atıp kabaca bazı tahminler yaptı.
Kaptan, Port Hardy ve Benfield'a eşit uzaklıktayım. Hem sizi kurtarabilirim hem de en kısa sürede kıyıyla bağlantı kurabilirim. Tekrar ediyorum, aşağı yukarı.
Steve sinyal gücüyle kendi telsizinin gücünden yararlanarak aynı zamanda atmosfer koşullarını da dikkate alarak yaklaşık mesafeyi hesapladı.
5 saat sonra bulunduğunuz konuma ulaşacağım ve 3 saat sonra da Port Hardy ile telsiz teması kuracağım. Elimden gelenin en iyisi bu.
Pasifik'in açık sularına tahmininden daha çok sürüklendiğini ve genelde sakin olan bu sularda o saatte telsiz dinleyen birisi olduğu için ne kadar talihli olduğunu kavrayan Hauser, "Anlaşıldı kaptan," diye cevap verdi. En yakındaki deniz yolunun neredeyse 300 kilometre açığındaydılar.
"Sizi görene kadar bu frekansı dinleyeceğiz. Suzy Sprite, tamam."
Steve mikrofonu yerine koydu. Tekrar dümen köşküne döndü. George Budet dümenin başında teknenin küt provasına karşı koymaya başlamakta olan dalgaların üzerine çıkarak yol alıyordu. George da onun yanındaydı. George'un makinelerin gaz kelebeklerini maksimumdan birkaç santim geriye getirdiğini fark eden Steve elini uzatıp ikiz kelebekleri sonuna kadar itti. Güvertenin altındaki dizel motorlar cevap olarak huysuzca feryatlar kopardılar ve gemi titremeye başladı. Birkaç saati aşkın bir süre bu hızla yol almak makinelerde ve pervane şaftında kalıcı hasara neden olurdu.
Eğer banka bu olaydan sonra tekneme el koyacaksa onu aldıklarında doğru düzgün çalışır durumda olmaması için elimden geleni yapacağım.
45. Ayrımın sonu. Sayfa 427.